Ayrım 6.
Buna karşılık, körlükten başka işitme organı, psikomotor fonksiyonlar ve anlık gelişimini de etkileyen kızamıkçık, oksijen yetersizliği, beyin kanamaları, kan uyuşmazlığı gibi nedenlerle gözlerini kaybeden birden fazla özürlü körlerin yüzdesi çoğalmaktadır. Bu yüzden de özellikle yatılı okullardaki ek arızalı körler hızla artmaktadır. Körlüğün doğurduğu kişilik sorunları. Körlüğün kişilik ve uyum üzerindeki etkilerinin ortakçıl ve yaygın olmaktan çok önemli bireysel farklılıklar gösterdiğine daha önce de değinmiştik. Ayrıca bunun gerek benlik kavramının gelişimi ya da aşağılık duygusu, bunalım gibi muhtemel sonuçlarının da yalnız ve öncelikle körlüğün ürünü sayılacak belirtiler olmadığını da söylemiştik. Bunların dışında körlüğün kişilik ve uyum konusunda yaratabileceği özel sorunlardan bazılarına kısaca değinmek yerinde olur. 1. Hareket özgürlüğü sorunu. Yukarıdaki araştırmalarda da belirtildiği gibi körlüğün önemli ortakçıl sorunlarından birisi hareket özgürlüğüdür. Bu konuda önemli bireysel farklılıklar görülmekle beraber görme gücünden yoksun olanların hepsini bu durum derece derece etkilemektedir. Özellikle çevrelerince aşırı korunmaya konu olanlar bu açıdan daha yetersiz olmaktadır. 2. İkinci bir sorunsa bağımlılık duygusudur. Körler bu açıdan da önemli bireysel farklılıklar göstermekle beraber özürleri birçok durumlarda onları görenlere bağımlı durumda tutmaktadır. Görenlerin yardımsız yapabildikleri birçok işlerde onlar gören birinin yardımını aramak zorunda kalmaktadır. Bu zorunluluk, onların toplumsal ilişkileri üzerinde olumlu ve olumsuz bir takım etkilerin gelişmesine yol açabilmektedir. 3. Toplumun kör kişilere karşı takındığı tutum ve gösterdiği tepkiler çoğu zaman, yukarıda da işaret edildiği gibi, olumlu ve uyumlu ilişkilerin gelişmesini sağlayacak nitelikte değildir. 4. Görme güçlerini ileri çocukluk ve özellikle gençlik yıllarında kaybedenlerin bu durumu kabullenip gereklerini uyabilmeleri uzun süre almaktadır. Bu yeni duruma uyum döneminin kısaltılması mümkündür. Bu konuda da gerekli yardım ve rehberliğin sağlanması şarttır. Körlüğün kişilik ve uyum üzerindeki etkilerinden ötekileri de şöylece belirtmek mümkün olabilir. Psikopatolojik gelişmeler. Kaliforniya Körler Okulu'ndaki öğrenciler üzerinde etraflı ruh bilimsel ve psikiyatrik inceleme yapan Mühl araştırmasının sonuçlarını şöyle özetlemektedir. Okuldaki kör öğrencilerin ortakçıl özelliği diye gösterilebilecek hususlardan birisi kişisel teşebbüs eksikliğidir. Bu durumsa doğrudan doğruya özürlerinin yarattığı bir sonuç olmaktan çok coşkusal tıkanmalardan ileri gelmektedir. Coşkusal tıkanmayla söylenmek istenen, bütün toplumsal durumların kör çocuklarda alışkanlık halinde yoğun heyecanların ayaklanmasına sebep olması ve bunların da davranış kanalını tıkayarak toplumsal uyumu güçleştirmesidir. Bu durumun gelişmesinde yukarıda biraz dokunulan toplum üzerinde körlüğün yarattığı tepkileri hatırlamak gerekir. Doğduğu ya da görme gücünü ilk getirdiği günden başlayarak, ana baba ve çevresindeki ötekilerin kör çocuğa karşı olan tutum ve davranışı görenlere karşı olandan hayli farklıdır. Aşırı koruma, inkar ve ihmal, çocuğu istememek gibi yukarıda belirtilen çevre tipik tepkilerinin büyük kısmı, kör çocuğun sağlıklı ve uyumlu toplumsal tutum ve ilişkiler geliştirmesini kolaylaştıracak nitelikte değildir. Kör çocuk için toplumsal çevre öncelikle ona istenmediği, etrafının çeşitli tehlikelerle doğduğu duygularını aşılayınca ve hareket özgürlüğünü bir teviye kısıtlayınca onda kişisel teşebbüs gücünün gelişmesinde zorluklar görülmesini olağan saymak zoru vardır. Mühl'ün araştırmasının sağladığı öteki sonuçlar şöyle belirtilebilir. Kör çocukların büyük çoğunluğu aşağılık karmaşalarıyla bunu ödünlemeye yarayan kabadayılık, üstünlük, bunalım, hülyacılık ve öteki ilgili durumlardan sıkıntı çekmektedir. Bundan başka kör çocukların duygusal denge ve sağlıkları, kaynakları çeşitli olan bunalım ve sağlıksız korkularla rahatsız bir durumdaydı. Nihayet Mühl, incelediği çocukların hemen hepsinde ödünleyici, sadistçe ve öteki çeşitlerden zengin ve müzmin hülyacılık eğilimi bulmuştur. Bu özelliklerden her birisi kişilik sentezi ve ruh sağlığı yönünden önemli şeyler olduğundan üzerlerinde ayrı ayrı durulmasında yarar görüyoruz. Aşağılık duygusu ve körlük. Körler arasında aşağılık karmaşasına yaygın bir biçimde rastlandığı görüşünü değerlendirmek için bu kavramın anlamı ve kuramsal kaynağı üzerinde biraz durmak yararlı olur. Aşağılık karmaşası bireysel ruh bilimin kurucusu Alfred Adler tarafından kişilik ve uyumu ile ilgili olarak ileri sürülen görüşün temel öğelerindendir. Ona göre insan davranışının gerisindeki dürtücü güç ya da içgüdü, üstünlük iktidar sağlamak isteğidir. Böylece Adler, insanı yönelten bilinçaltı güçler arasından, Freud'dan ayrılmış ve onun cinsel içgüdüye verdiği ağırlığı yersiz bularak temel bir kavramda ondan ayrılmıştır. İnsanın giyim, besin, barınak gibi doğal gereksinmeleriyle öğrenme, eş seçimi, meslek etkinliklerinde bu güdü onu bir teviye seçkinlik, üstünlük sağlama uğraşısına zorlar. Adler, üstünlük ve iktidar sağlama güdüsünün çeşitli nedenlerle engellenmesi halinde kişinin rahatsız edici bilinçsiz bir aşağılık duygusuna kapılacağını ileri sürüyor. Bu güdünün belli başlı engelleyicisi başlangıçta bedence aykırı, kusurlu ve eksik olmak gibi haller olduğu ileri sürülmüştür. Çirkinlik, kısa boy, cılızlık, körlük ve sağırlık gibi çeşitli sakatlıklar bunlardan bazı örneklerdir. Daha sonraları kuramını geliştirerek toplumsal etmenlerin önemini de kabul etmek zorunlu duydu. Çoğunluktan din, ırk, varlık, görgü ve öğrenim açılarından farklı ve eksik olmakta aşağılık duygusunu geliştiren nedenler arasında gösterilmeye başlandı. Hatta bu toplumsal faktörün beden sakatlık ve yetersizliklerinde de aşağılık duygusunu yaratan gerçek neden olduğu benimsendi. Çünkü kısa boyluluk, Afrika pigmileri arasında aşağılık duygusuna neden olamayacağı gibi, körde kendi benzerleri arasında aşağılık duygusu geliştirmez. Böylece bu karmaşayı besleyen ana nedenin, herhangi bir açıdan kendinden farklı ve üstün görülen bir çoğunluk içinde gelişip yaşamaktan ileri geldiği kabul edilmiştir. Bu noktada bilinçli ve geçici aşağılık duygusu ile bilinçsiz ve sürekli bir karmaşa olan aşağılık karmaşası arasında da ayrım yapmak gerektiğine değinilmelidir. Bilinçli geçici aşağılık duygusu herkesin yetersizlik duyduğu durumlar içinde yaşadığı geçici bir duygudur. Aşağılık karmaşası ise bilinçsiz, sürekli olarak her tür davranışı etkileyen köklü bir mekanizmadır. Aşağılık karmaşası geliştiren kişi, duygunun rahatsız edici niteliği yüzünden bundan kurtulmanın yol ve çarelerini arar. Bu yolun bulunmasına aşağılık karmaşasının ödünlenmesi denir. Ödünleme bazı hallerde aşağılık duygusunu harekete geçiren engelin giderilmesiyle sağlanır. Bir bacağı sakat olduğu için aşağılık karmaşası geliştiren kişi, sürekli çalışmalarda sakatlığını yenip başarılı bir koşucu durumuna gelir ve bu duygudan kurtulur. Engelin giderilmesi mümkün olmayan hallerde kişi, engellenen dileğinden vazgeçerek onun dışındaki başka bir alanda seçkinlik sağlamanın yolunu arar. Cılız öğrencinin bütün çabasını öğrenmeye yönelterek kümesinin en başarılı öğrencisi olmaya uğraşması bunun örneğidir. Ya da anlıksal yetersizliği yüzünden okulda başarısız kalan çocuğun kabadayılık, saldırganlık ve kırıcılık gibi yollardan sivrilmeye uğraşması da böyledir. Böylece ödünleme hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde gelişebilir. Nihayet ödünlemenin bir de patolojik yoldan sağlanması durumu vardır. Örneğin, kişinin başarı yoluyla ödünleme arayacak yerde dilek ve isteklerini hayal ve fantaziler yoluyla sağlayıp doyurmaya koyulması gibi. Bu durumda kişinin gerçekler dünyasıyla ilişkisi zayıflar. Bazı kişilerin hastalık hastası olması da bunun başka bir örneğidir. Durmadan orasında burasında hastalıklar vehmeden kişi bu tutumuyla sanki şunu söylemek istemektedir. Ben çok işler başarabilecek güç ve yetenekliyim. Fakat ne çare hastalık yakamı bırakmıyor. Adler bütün psikoz görüntülerini de ödünleme çabasıyla açıklamaktadır. Körlüğün aşağılık karmaşasıyla olan ilişkisi üzerinde durmadan bu kuramla ilgili iki önemli hususa da kısaca değinmek gerekir. Bunlardan birincisi kavramın öteki çeşitli kişilik teorilerinden birisi olan bir kuramın öğesi olduğudur. Bu yüzden öncelikle kuramsal bir değeri vardır. İkinci husus ise Adler neredeyse bütün insanların kişilik gelişimi ve uyumlarını bu teoriyle açıklamaya çalışmıştır. Çünkü her kişide ötekilere kıyasla olumsuz bir takım nitelikler bulunur. Önemli olanı bu farklılıkların büyük veya önemsiz oluşu değildir. Kişinin bu farklılığa karşı duyguları ve tutumudur. Böylece yüzdeki bir ben ya da saçın rengi bir kişi için üstünlük nedeni olurken başka birisinde aşağılık duygusu kaynağı haline gelebilir. Bu surette aşağılık karmaşası geliştirmesi yönünden körlük ile çok daha önemsiz öteki farklılıklar arasında bir ayrım yapılmaz. Aşağılık karmaşası geliştirmekte körlüğün etkisi iki farklı açıdan ele alınabilir. Bunlardan birincisi bizzat körlüğün kişiyi çevresindeki öteki insanlardan farklı kılışıdır. İkincisi ise toplumun kör ve körlüğe karşı takındığı tutumdur. Gerçek keyfi olarak yaptığımız bu ayrım sıkı sıkıya ilişkili bir etkileşim halindedir. Bu hususa aşağıda değinilecektir. Gözlerini ister doğuştan isterse sonradan kaybetmiş olsun, kişi çok geçmeden kendisiyle çevresindeki öteki insanlar arasında kendi aleyhine önemli farklılıklar bulunduğuna yavaş yavaş bilinçli hale gelmeye başlar. Çevresinde olup bitenlerin birçoğunu ancak yetersiz bir biçimde algıladığı ya da hiç farkında olmadığı halde görenler bir bakışla bunu izleyebilir. Kuşların avluda eşinmeleri, mehtap, güneşin buluta girişi, sokaktan geçen kişinin kimliği, karşı pencereden bakan komşunun gülümsemesi gibi sayısız günlük olaylardan kör ancak çevresindekilerin anlattığı kadar bilgi edinebilir. Anadan doğma 5 yaşlarındaki kör bir çocuğun açılan bahçe kapısından gelenin kimliğini annesinin pencereden bir göz atarak kestirebilmesine şaşması bunun bir örneğidir. Kendisi kim geldi acaba diye merak ederken annesinin baban geliyor diye durumu açıklamayı nasıl başardığını kestirebilmekte zorluk çekmiştir. Bu gibi durumlar görmeyenlere, çevresindekilere göre kendisinde bir eksiklik bulunduğu duygusunu aşılar. Elinden düşen bir nesneyi bulmak, hareket özgürlüğü, gazete, dergi, kitap gibi şeyleri okuma durumlarında görenlerin istek ve ihtiyaçlarını kendine göre ne kadar kolaylıkla doyurabildiğini anlar. Kısacası, görme gücünden yoksun oluşun insanı görenlere nispetle yetersiz, güçsüz, eksik, yardıma muhtaç bir kişi durumuna soktuğunu sezinlemek zor değildir. Buysa, kolayca ve sık sık aşağılık duygusunu harekete geçiren bir durumdur. Böylece kişisel ve günlük yaşantılarıyla benlik kavramını geliştirmekte olan kör çocuk, eksiklik ve aleyhte farklılık duygularından neredeyse kurtulamaz. Benlik duygumuzun gelişme yönünü etkileyen birinci faktör elimizdeki fiziksel, ruhsal nitelik ve yetenekleri kendi yaşantılarımız yoluyla tanımaktır. İkincisi ve bundan daha az önemli olmayanı ise çevremizin bizim hakkımızdaki yansıtıp belirttikleri duygu ve kanılarıdır. Başka bir deyişle, gelişme halindeki çocuk kendini bir yandan da çevresindeki büyüklerin gözüyle tanır. Ana baba sürekli olarak çocuklarının olumlu nitelikleri üzerinde durur ve bunları belirtecek olursa çocuk da kendini onların gözüyle görür. Bunun tersine çocuğun yalnız kusur, eksik ve yetersizlikleri tekrarlanacak olursa o da benliğini böyle görmeye alışır. Bu esas çerçevesi içinde kör çocuk daha başlangıçtan itibaren aile çevresinde olumsuz ve zararlı bir durumla karşı karşıyadır. Çocuğu doğuştan kör olan ya da görme gücünü sonradan yitiren ana baba bilinçsiz aşamada da olsa kendilerini bu durumdan sorumlu sayar. Acaba soyumuzda kanla geçen bir bozukluk mu var? Ne günah işledik de bu felaket başımıza geldi gibi sorular özürlü çocuğu olan bütün ana babaları durmadan rahatsız eder. Bunun sonucu olarak kolayca onlar da suçluluk ve günahkarlık duygusu güçlenip kökleşir. Suçluluk duygusu ana babayı çocuklarını inkar etmeye, onu herkesten uzak tutma çarelerini aramaya zorlayabilir. Böylece kör çocuk toplumdan tüm uzaklaştırılıp yokmuşçasına yaşamaya zorlanabilir. Kör çocuk bu tutumu kolayca sezinler. Kendini ailesinin istemediği, sevmediği kişi olarak görmeye alışır. Bu ise başkalık, eksiklik duygularını geliştirir. Bazı aileler ise bu suçluluk duygusunu sakat çocuklarına karşı aşırı sevgi ve koruyuculuk kılığı altında gizlemeye kalkabilir. O zaman kör çocuk evin mihveri, herkesin yardım ve fedakarlık yapması gereken bir kişi durumuna girer. Ayrıca ana ve baba çocuğun kendi başına yapabilmeyi kolayca öğreneceği birçok işlerini de kendilerinin yapması gerektiği zorunluluğunu duyarlar. Yemek, temizlik, soyunup giyinme, evin içinde ve etrafında dolaşmak gibi konularda onun elini bırakmaya yanaşmazlar. Bu aşırı korumada çocukta yetersizlik, eksiklik inançlarını kökleştirmeye yardımcı olur. Kör çocukların ana babaları arasında yapılan bir araştırma çocuğu açık olarak istememe ya da aşırı koruma biçimindeki tutumların hayli yaygın olduğunu gösteriyor. Arızaya karşı gerçekçi bir anlayış ve tutum gösterebilenlerin sayısı çok sınırlı oluyor. Körler arasında aşağılık karmaşasının hayli yaygın olduğunu gerçek olarak kabul etsek bile, bunu ödünlemek için geliştirecekleri hayat planının görenlerdeki kadar olumlu ve olumsuz yönlerde değişkenlik göstereceğine şüphe yoktur. Körlüklerine rağmen görenlerle yarışma halinde öğrencilik, çeşitli meslek, bilim ve sanat dallarında üstünlük ve başarı elde eden körler olumlu ödünlemenin örnekleri olarak gösterilebilir. Buna karşılık, gerçekler dünyasından uzaklaşıp vaktinin çoğunu şu ya da bu türden ödünleyici hayallerin sağladığı doygunluklarla geçirenlerse olumsuz ödünlemenin örnekleridir. Özet olarak bu konuda şu söylenebilir. Adler'in kuramının kişilik gelişim uyumunu açıklama yönünden yeterli ve geçerli ne ise, körlükle olan ilişkisi de bundan fazla olamaz. Körlerde ödünleyici hülyalar. Fantazi ya da hülya kurmak bireyin gerçekler dünyasında engellenen ya da ortaya koymaya cesaret edemediği özlem isteklerini kendi kabuğu içinde hayal yoluyla doyurması demektir. Bu biçimdeki hülya kurmakta önemli olan noktalar şunlardır. Önce birey gerçekler dünyasına kendini doyurabilecek yeterlikte uyma gücü gösterememiştir. Bu istediği biçimde uyamamak ya da gerçekler dünyasına katılamamak onu kendi zararına hiçbir engellenme ya da çatışmanın söz konusu olmadığı bir hayal alemine sığınmaya zorlamıştır. İkinci olarak birey, bu hayal aleminde bütün istek ve dileklerini hiçbir kayıt ve ölçüye bağlı olmadan istediği gibi doyurabilmektedir. Başka bir deyişle dilekleri, nesnel amaçlarından ayrı olarak sadece anlıksal tasarımları bilinçten geçirmek suretiyle doyurmaktadır. Tıpkı susamış bir kişinin soğuk suyu hayalinden geçirerek susuzluğunu gidermeyi istemesi gibi. Bu haliyle fanteziyi yaratıcı imgelemden ayırt ediyoruz. Yaratıcı imgelemde de gerçekleri uyamamak veya isteklerini dilediği biçimde doyuramamak durumu söz konusudur. Fakat sanatkar ya da yaratıcı böyle bir durum karşısında istek ve özlemlerini yalnız fantezi etkenlikleriyle doyurmaz. Hayalinde bulduğu doyurma, çözüm yollarını gerçekleştirmeye ve onu elle tutulur, gözle görülür ya da kulakla işitilir nesnel bir ifade haline sokmaya uğraşır. Böylece de bildiğimiz sanat eserleri, keşif ve buluşlar ortaya çıkar ve yeni düşünme ufukları açılır. Halbuki hastalıklı bir görüntü olan hülya etkenliklerinde istek ve özlemlere nesnel bir ifade yolu bulmak çabası harcanmaz ve kaynakları da daha çok coşkusaldır. Yaratıcı imgelemde ise anlıksal süreçlerin yeri önemlidir. Uygar dünyada insan ilkel içgüdü ve ihtiraslarını duyduğu biçimde ortaya koyup doyurma olanağından yoksundur. Topluluk buna kesin olarak izin vermez. Bunu yapmaya girişenleri cezalandırır. Bu yüzden uygar toplumda yaşayan herkes istek ve özlemlerinin bir kısmından vazgeçip onları baskıya almaya ve bir kısmını da ancak topluluğun uygun gördüğü yoldan duyurabilir. Böylece hemen herkes de içimizde hapsedilen bu istekleri toplumun tepkilerini harekete geçirmeden sessiz içimizden doyurmak eğilimi vardır. Herkesin bu gibi hülyalarla bir dereceye kadar uğraştığı gerçektir. Özellikle toplumun baskı ve sınırlandırmalarına en fazla bilinçli duruma gelinen yeni yetmelik yaşlarında hemen her gün vaktin birazı hülya kurarak geçirilir. O yıllarda çocuk çocuk olmaktan çıkmış fakat henüz yetişkinliğin dengesine erişememiştir. Bu çocukluktan çıkış yüzünden gencin yetişkinlikle ilgili birçok ödev ve sorumlulukları tanıması, bunları yüklenmeye girişmesi gerekmektedir. Bunların en önemlilerinden birisi cinsel dileklerle ilgili evlenmek, aile kurmak ya da sadece bu içgüdüyü doyurmaktır. Öte yandan bir meslek sahibi olmak, hayatını kazanmak, toplumun uygun bulduğu yönlerde başarılı olmak istekleri kendini gösterir. Bundan başka genç ailesiyle olan bağlarını koparıp özgür bir kişi durumuna gelme isteğini her zamandan güçlü olarak duyar. Nihayet gençler bir hayat görüşü ya da felsefesi geliştirmek zorunu duyarlar. Bu ihtiyaç ve özlemlerden birçoğunu genç ancak fantezi etkinlikleriyle karşılayabilecek durumdadır. Cinsel istekler kendini gösterdiği halde genç bunu denetlemeye ve ancak ileride evlenme ve aile kurma, çocuk sahibi olma hayalleriyle avunmak zorundadır. Meslek seçip hayata atılmasına vakit olsa bile toplumun telkinleri onun bu işte yıllarca önce hayalen uğraşmasını gerektirmektedir. Yeni yetmelik yıllarındaki bu tür etkinliklerin yararlı yanı da vardır. Böylece genç hayatla ilgili ülküler ve ölçüler geliştirir, uğraşacağı bir takım hedefler seçer. Bu olumlu görevlerinin yanı başında, hülyalar sadece edilgin bir dilek doyurma etkenliği aşamasında kalırsa kişinin çeşitli derecelerde gerçeklerle ilişkisinin zayıflamasına yol açar. Bu haliyle de patolojik bir görüntü sayılabilir. Abartma, nedensiz uydurmacılıktan tutun da ruh hastalarından bazılarında görülen çeşitli sabuklamalar bu hastalıklı görünümün belirtileridir. Tabii bununla hülya kuran herkesi hasta gibi görmek gerektiğini ileri sürmek istemiyoruz. Önemli olan bu hülyaların onu ne derecede gerçeklerden uzaklaştırabildiğidir. Hülyaları başat güdülerine göre dörde ayırabiliriz. 1. Bireylerin toplumdan gelen rahatsız edici ve can sıkıcı neden ve engelleri ortadan kaldırdığı fanteziler tipik örneği sadistik fantezilerdir. İnsana küçültücü bir muamele yapan ya da isteğini engelleyen kişiden hayalen öç alması gibi. Bunun örneklerinden birisi olarak saçını ve görme gücünü yitiren Samson'un tapınağı yıkarak düşmanlarını yok edişi gösterilebilir. Herkes karşı gelemediği bir üstünü uygunsuz davranışı yüzünden hayalen tartaklayıp döver. 2. Bireyin açık bir üstünlük ya da tam bir güvenlik sağlayabildiği hülyalar. Bu çeşit hülyalarda insan kendini çeşitli iş ve uğraşı alanlarında en yüksek doruğa çıkarır. Zengin olur, keşifler yapar, eserler yaratır ve herkesin hayran olup alkışladığı bir kişi durumunda görür kendini. 3. Bireyin gerçekler dünyasında gereği gibi çözümleyemediği sorun ve koşullardan kurtulmak için geliştirdiği hülyalar. Evlilik hayatının sorumluluklarını taşıyamayan kadının kendini sorumsuz çocukluk yıllarına geri dönmüş görmesi gibi. 4. Doğrudan ve açıktan doyurulması olanağını bulamadığımız fizyolojik ihtiyaçların doyurulduğu fanteziler. Aç tavuğun düşünde arpa ambarı görmesi gibi. Bunlar arasında en yaygını cinsel hülyalardır. Bunların hepsinde ortak olan özellikse şunlardır. Hülyacı gerçekler dünyasına uymak gücünü gösteremeyerek bundan kaçmaktadır. İkinci ise özlem ve dileklerin sadece edilgen hayallerle doyurulmasıyla yetinmektir. Kısacası hülyacı gerçek hayatla arası açılmış, içinde yaşadığı topluma uymakta zorluk çeken ve uymak için de gerekli çabayı gösteremeyen kişi demektir. Mühlün Kaliforniya okulunda Catford 7-28 arasındaki 48 kör erkek ve kadın üzerinde yaptığı psikiyatrik incelemeler bunların büyük bir kısmında müzmin hülyacılık bulunduğunu göstermiştir. Viyana'da anket yoluyla yapılan bir araştırmaya cevap veren yetişkin körlerin büyük bir çoğunluğunun vakitlerinin hayrisini hülyalarla geçirdiğini göstermektedir. Körlerin fantazileri arasında en çok karşılaşılanlar başarı ve üstünlük fantazileri, sadistik fantaziler ve cinsel fantaziler oluşu dikkate değer. Özellikle sadistik hülyaların sıklığı aşağılık duygusundaki dikkati çektiğimiz toplumsal çatışmaların körlerin uyumda çektiği zorluğun önemli bir nedeni olduğunu göstermektedir. Çünkü bu tür hülyalarda rol oynayan etmen öncelikle toplumsaldır. Çevremizdekilerin bize gereken değeri vermediği inancına saplanırız. Bu benliği incitip küçültücü niteliktedir. Bunların doğurduğu tedirginlik verici duyguları yatıştırmak için de bu hülyalara sığınmak zoru doğar. Bu çeşit fantaziler çoğu hallerde körlere toplumsal uyumlarını sürdürmeyi kolaylaştıran bir tür güvenlik sübabıdır. Çünkü üzücü duyuları doğuran olay ya da tepki iyi niyetin ürünüdür. Bunların yarattığı tepkiyi ortaya vurmak toplumsal afaroza neden olabilir. Örneğin sokağa geçmek isteyen bir kör düşünelim. İyiliksever birisi gelip ona yardım için aşırı acıma ve gösteriş duygusuna kendini kaptırırsa yardım edilenin rahatsız edici duygular için itilmesi doğaldır. Ama bunu ortaya vurur da elin kırılsın yardımının gereği yok derse toplumca o kötü kişi durumuna düşer. Toplantı gibi durumlarda iyi niyetle ve kaba bir tecessüsle onun için söylenip soranlar sorana karşı içinde öfke uyandırabilir. Fakat buna rağmen güler yüz gösterip nezaketi elden bırakmaması gerekir. Özrünün korkunçluğu üzerinde fısıltıyla konuşurlar. Herkesi sesinden nasıl tanıdığına şaşarlar. Biraz yerinden kıpırdasa çarpar, düşer telaşıyla yardıma koşarlar. Eline bir fincan kahve verirken bileğinden tutulup dökmemesi için uyarılır. Güneşin batıp akşam olduğunu nasıl ayırt edebildiği öğrenilmek istenir. Sakatlığını ötekilerden eksik ve farklı olduğunu dolaylı dolaysız yollardan yansıtan bu rahatsız edici söz ve sorular karşısında gerçek duygularını gizleyip gülümsemek ve karşılık vermek zorundadır. Bu sözlerden hiçbir kötü niyet olmadan söylenenlerin de bir açıdan batıcı, rahatsız eden bir yanı vardır. Her gün karşılaşılan ve dolaysız yoldan boşaltılamayan bu çeşit duyguları körler, toplumla çatışmalarına sebep olmayacak biçimde boşaltmak zorundadırlar. Sadistik hülyalar kuvvetli bir ihtimalle bu ihtiyacı karşılamaya yaramaktadır. Körlüğün hayat alanını hayli daraltan ve birçok dilek ve özlemlerin doyurulmasını zorlaştıran bir sakatlık olması da onların sık sık ödünleyici hülyalara başvurmalarını kolaylaştıran nedenler arasındadır. Körler olanakları gelişmiş ülkelerde bile sürekli ekonomik güvensizlik içinde yaşamak zorundadır. Eğitilseler de iş bulmaları, geçim sağlamaları görenlerden çok daha zordur. Geçimini sağlayacak bir iş bulduğu zaman da buna dört elle sarılmak zorundadır. Bulunan işin yeteri kadar kazanç sağlamaması ya da ilgi ve yeteneklerinin dışında bir iş çeşidi olması halinde de onu bırakıp başka bir iş aramaya ya da iş değiştirmeye yönelemez. Bu gibi kısıtlamaların da ödünleyici fantaziler yoluyla giderilmesi ve dileklerin doyurulması zoru duyulur. Bu ve benzeri nedenler körleri hülya yoluyla doygunluk sağlamaya iten nedenlerdir. Yalnız bu nedenlerin çok ve çeşitli oluşu ürünleri olarak gelişen mekanizmanın sağlıklı ve uyumu kolaylaştıran bir süreç olacağı anlamını taşımaz. Bu gibi nedenlerle körler arasında hülyacılığın daha yaygın olabileceği kesinleşse de bu görüntü yalnız körlüğün yarattığı tepkisel bir özellik değildir. Bu nedenle onu körlüğe öz bir ruh bilimin varlığının belirtisi sayamayız. Körlerde bunalım ve korkular. Mül, Kaliforniya'daki incelemesinde kör çocuklarda çeşitli kaynaklardan gelen korku ve kaygıların bulunduğundan söz etmiştir. Bunların ana kaynaklarından birisi, kör çocuğun çevresindeki varlıkları gereği gibi algılayıp tanıyamamasının yarattığı güvensizliktir. Ancak eliyle tutabildiği ya da ses çıkaran nesne ve canlıların varlığını algılayabilir. Hatta her gün içinde yaşadığı çevrede bile ancak nispi bir güvenlik ve hareket özgürlüğü sağlayabilir. Yeri değişen bir sandalye ya da sehpaya takılabilir. Yarı açık bırakılmış bir kapıya kafasını çarpabilir. Körlüğün kendine öz koşullarının yarattığı korku ve kaygıların yanı başında çevredeki yetişkinlerin de ona karşı tepkileri bu coşkuları pekiştirebilir. Çoğu ana babalar görmeyen çocuğun ayaklanıp harekete geçmek istemesi halinde telaşlanıp yerlerinden fırlarlar. Söz ve öteki davranışlarıyla ona çevresinin çeşitli tehlikelerle dolu olduğu izlenimini aşılarlar.